Hayatın sesleri. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'na merhaba diyoruz. Sesimizin ulaştığı tüm coğrafyalara Türkiye saati 15.04'ü gösteriyor değerli dinleyenler. 10 Aralık 2018 Pazartesi öğleden sonrasındayız biz Türkiye'de. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır. Teknik masada Sefa Aktan, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Önümüzdeki 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Seçkin konuklarımız ve sizlerin dinlemekten zevk alacağını düşündüğümüz konularımızda. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatalım. +90 312 koduyla 463 34 19 ya da 463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Konularımızla ilgili sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Programımızla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. hayatinsesleri@trt.net.tr e-posta adresinden de yine bizlere ulaşabilirsiniz. Yine Facebook ve Twitter hesaplarımızda takip edebiliyorsunuz Hayatın Sesleri şeklinde. Değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de ortak yayında olduğumuzu hatırlatalım. Bugün iki farklı konuyu konuşacağız. Değerli konuklarımız olacak. Bizlere vakit ayırdılar. Siz de konularımızı beğeneceksiniz umuyoruz. Önce değerli dinleyenler, Kastamonu'daki Şapka Müzesi'ne gideceğiz. Şapka Müzesi'nde gönüllü danışmanlık yapan doktor öğretim üyesi Lale Özder'le birlikte olacağız. Efendim müzede çok güzel tasarlanmış başlıklar var, sergileniyor. Hangi başlıklar bunlar? Sürpriz olsun. Konuğumuzla konuşacağız az sonra. Ve Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu ikinci bölümde bizlerle birlikte olacak. Mevlana'yı konuşacağız. Onu konuşmaya programlar yetmez biliyorsunuz. Anadolu'ya gelişini, bilim, kültür ve sanat dünyasındaki yerini, şiirlerini konuşacağız. Güzel bir sohbet olacak. Şimdi güzel bir müzik arası verelim ve ardından ilk konuğumuzu ağırlayacağız. Değerli dinleyenler, Hayatın Sesleri'nde ilk konuğumuz Doktor Lale Özder, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Değerli dinleyenler, sanattan konuşacağız. Güzel bir konu, farklı bir konu. Kastamonu'daki Şapka Müzesi'nde Gordyon kazılarından çıkan heykellerin başlıklarını yeniden tasarlayarak hocamız sergiliyor. Ben istiyorum ki önce sizi tanıyarak başlayalım. 40 yılı aşan bir süredir bu alanda çalışmalarınız var. Neler yapıyorsunuz? Araştırmalarınızla başlayalım dilerseniz.
Evet, araştırmalarımız folklorik Anadolu başlıkları, folklorik kıyafetler gibi araştırmaları alanda yapıyoruz. Veya etnografya müzelerinde ya da arkeoloji müzelerinde yapıyoruz. Daha sonra bunları kültür ve turizmde tanıtım amacıyla kullanabilelim diye başlıklar, şapkalar çalışıyoruz veya folklorik bebekler çalışıyoruz. Bu kültür ve turizmde Türkiye'yi tanıtabilelim amacıyla bu çalışmaları sürdürüyoruz.
Evet, şimdi bu seneki konseptiniz, çalıştığınız konu Gordyon üzerine.
Evet, bu sene Gordyon üzerine çalıştık. Gordyon çok yakın Ankara'ya. Oradan çıkan ürünler şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmekte. Biz oradaki eserlerin, heykellerin üzerindeki başlıkları çalıştım bu sene. Ve bunları hem Gordyon'da sergiledik, Gordyon'un dünya miras listesine aday olması sebebiyle tanıtımı için bir çalışmaydı. Ardından 23 Ağustos'ta, her 23 Ağustos'ta yaptığımız gibi Kastamonu'da sergiledik bu şapkaları. Kastamonu'ya her 23 Ağustos'ta gidiyoruz. Orada bir hafta etkinlik düzenliyoruz. Şapka bayramı yapıyoruz, sergilerimizi yapıyoruz, kortej düzenliyoruz, orada düzenlenen korteje katılıyoruz şapkalarımızı giyip ve çok heyecanlı bir kortej oluyor, heyecanlı bir yürüme oluyor orada. Buradaki korteje herkesi davet etmek istiyorum bu vesileyle.
Ne güzel, geleneksel hale gelmiş artık.
Evet, öyle oldu artık. Çok heyecanlı, güzel bir çalışma yapıyor. Evet. Valiliğin çalışması bu. Biz de ona katkıda bulunuyoruz.
Siz gönüllü danışmanlık da yapıyorsunuz değil mi Şapka Müzesi'nde?
Şapka Müzesi'ne gönüllü danışman oldum. İlk Şapka Müzesi 3 şapkayla kurulmuştu. Merhum Mustafa Kara. Erken kaybettik ne yazık ki kendilerini. Şapka Müzesi kurduk. Bize yardımcı olur musunuz sözü üzerine başladım çalışmaya. Ve 10 yıldır her yıl gidiyorum. Şu anda 1000 şapkaya yakın şapkamız oldu.
Ne kadar güzel. Tabii dinleyicilerimiz de mutlaka tarih bilgilerinden hatırlayacaktır. Kastamonu'nun şapka devrimiyle birlikte bir özel bir anlamı var.
Özel. Tabii ki o anlamda açılmış bir müze zaten. Mustafa Kara'nın o 3 şapkayla bu vesileyle başlattı. Atatürk'ün oraya gidişi, şapka ile ilgili inkılabı başlatması sebebiyle orada müzenin kurulmasını düşünmüşler. Ama ilerletemedikleri için benden destek istediler. Ben de bugüne kadar elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum, çaba gösteriyorum. Orada şapkanın tarihçesi var ayrıca armağan ettiğim. Ben yaptığım her sergiyi daha sonra müzeye armağan ediyorum. Doktora çalışmamın sonrasında yaptığım koleksiyonumu da armağan ettim. Öğrencilerimiz de bazen armağan etmek istedikleri ürünlerini getirip kendileri armağan ediyorlar. Ve şu ana kadar toplanan şapkalar hep çevreden toplanmış ya da kişilerden armağan gelen şapkalar. Yani biz parayla hiçbir şey oraya koymuyoruz. Parayla satın almıyoruz. Hep bütün şapkalar armağan. Şöyle oluyor yalnız, şapkalar uzun zaman saklanamadığı için, bir kutuda saklanması gerektiği için ona da saklayan kişilerin imkanları olmuyor muhtemelen. Katlanmış olarak ya da bozulmuş olarak elimize geliyor eski şapkalar. Onları yeniden onarıyorum, düzeltiyorum.
Ne güzel.
Yeniden şapka haline getirip müzeye armağan ediyorum.
Ne kadar güzel. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir iş. Zaten aslında zaten müzecilik bunu gerektiriyor
tabii ki,
değil mi?
Bir de zaten kendi çalışma alanım. Bu alanda çalıştığım için gönüllü olarak yapabiliyorum bunu. Müzecilik de gerçekten gönüllülük gerektiriyor.
Kesinlikle.
Evet.
Şimdi şunu merak ediyorum ben. Gordion'u Ankaralılar mutlaka biliyor. Turizme özellikle ilgisi olan, tarihe ilgisi olanlar da mutlaka gezip görmüştür. Ya da sizin dediğiniz gibi Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bu eserler sergileniyor Ankara'da. Şimdi milattan önceki yıllara dayanan heykeller bunlar aslında. Yani tamamı zorlukla saklanan eserler. Onları keçeden tekrar tasarlamak, o şapkaları zor değil mi? Bize çok zor geliyor şimdi. Siz sanatçı olarak tabii ki size çok
bana hiç zor gelmiyor. Gördüğüm herhangi bir ürünü, öğrencilerim de aynı şekilde teknik bilgi aldıkları için hemen onu yapabilirler. Ben bu alanda 40 yıldır çalıştığım için bana hiç zor gelmiyor. Hemen görür görmez formu oluşturuyorum. Çok kolay oluyor. Öğrenmek isteyen herkes öğrenebilir.
Ne güzel. Peki sergiye ilgi nasıl? Yani siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz. İşte 23 Ağustos'ta da artık geleneksel hale gelen bir yürüyüşümüz var dediniz. Nasıl? Farklı mı katılım? Gençler de geliyor mu? Sadece bu alana ilgisi olan hanımlar mı katılıyor? Nasıl bir ilgi var?
Orada eğer çok çeşitli kesimlerden çok kişi geliyor. Öğrenciler, hanımlar, beyler, herkes geliyor. Ve şapkanın bu kadar eski bir tarihinin olmasına çok şaşırıyorlar. Çok yeni bir tarih varmış gibi düşünüyorduk. Ama öyle değilmiş. Yani çok eski bir tarihten beri şapka varmış diye çok şaşırıyorlar.
Evet. Aslında şapkayı düşündüğümüzde şimdi tarihi epik filmlerde de izliyoruz değil mi? Dediğiniz gibi çok eskilere dayanıyor. Hem de aslında toplumsal sınıflandırmayı da tarihte mi? Başlıklarla çok önemli kişilerin sınıflandırıldığını, daha halktan kesimin farklı şapkalar kullandığını bunları görebiliyoruz
tabii
aslında.
Tabii ki mertebelere göre şapkalar
çok
giyiliyor.
Çok önemli bir obje
mesela
aslında.
Mesela çok önemli. Annelerimiz mesela zaman zaman şunu söylerler. Başıma tüy mü dikeceksin? Çocuğuna kızdığı zaman kovalamak için başıma tüy mü dikeceksin? Çekil git karşımdan derler mesela. Bu söz de şapkalara koyulan tüyden geliyor aslında. Mertebesi yüksek kişiler tüy kullanabiliyor şapkasında. Eğer mertebesi yüksek değilse tüy kullanamıyor. Onun için anne o sözü kullanıyor bilmeden aslında.
Evet, aslında şapkanın tüm medeniyetlerde çok önemli bir yeri var. Çok da geçmişe giden bir tarihi var. Sizin de söylediğiniz gibi.
Milattan önce ulaşabildiğimiz şu anda milattan önce 300'lere kadar inebiliyoruz ulaşabildiğimiz kaynaklarda.
Evet, şimdi 2019 yılı kültür ve turizm yılı olacak. Gordion'u seçmenizin bir sebebi de bu değil mi?
Evet, 2019 kültür ve turizm yılı olacak sebebiyle değil de Gordion'u seçmemizin sebebi dünya miras listesine aday olmasından dolayı daha fazla tanıtalım. Dünya Gordion'u tanısın diye başladık. Arkasından da 2019 yılının kültür ve turizm yılı olacak olması sebebiyle bu çalışmayı genişletmeyi düşünüyoruz şu anda. Plan yapıyoruz. 2020 yılında acaba bir defile planlayabilir miyiz bu konuyla ilgili? Şapkalarıyla, giysileriyle, giysilerin yeni tasarımlarıyla böyle güzel tanıtıcı Türkiye'yi ve Gordion'u turizm haftası gibi ya da turizmde değerlendirmek gibi düşünerek güzel bir defile planlayalım istiyoruz. Planımızda bu var.
Umarız ki haberimiz de olur. Umarız biz de yayınlarımızı taşırız. Çok emek verilmiş, çok güzel bir iş çünkü. Şimdi çok da fazla kişi çalışıyor aslında değil mi? Sizin tasarladıklarınız da var ama.
Tabii ki eğer defile düşünürsek tabii ki daha giyim bölümü ve belki diğer fakültelerle işbirliği yapacağız.
Evet, çok da daha kapsamlı bir iş çıkacak ortaya. Gordion'da tabii ki Anadolu'daki önemli yerlerden yalnızca bir tanesi. O kadar güzel tarihi güzelliklerimiz var ki.
Tabii ki sadece bir tanesi. Belki Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla da iletişim kurabilirsek bu konuda destek de alabiliriz
inşallah. Ne güzel
inşallah.
Olur. Şimdi sadece şapkalar üzerine çalışmıyorsunuz ama.
Evet.
Farklı objeler de var çalıştığınız değil mi?
Yani çalıştığımız alan folklorik kıyafetler, geleneksel bize kalan etnografik eserler olduğu için bir de bunların şapkada olduğu gibi bebekte de tanıtımı olsun istiyorum. Bebek alanında da öğrencilerimiz yine yetişiyorlar bu konuda ve çeşitli projeler yapıyoruz. Bu projeler de yine Türkiye'nin tanıtımı için. Nasıl ki biz dünya ülkelerine gittiğimizde bazı ülkelerin çeşitli bebekleri var. Onları hediyelik eşya olarak alıp getiriyoruz. Ya da başkaları gittiğinde bize getiriyorlar.
Hı hı.
Bunun gibi bizim de Türkiye'ye ait birçok bebeğimiz olabilir. Yaptığımız araştırmalar bunu gösteriyor. Ama Türkiye'ye ait birçok bebeği yapabilecekken şu aşamada teknik düzeyde kalıyoruz.
Hı hı.
Şimdi önümüzdeki hafta bir sergi planlıyorum. Yine Kastamonu'nun çeşitli ilçelerinde yaptığımız bazı projelerle üretilen bebekleri sergilemek istiyorum ki daha yeni projelere kapılar açılsın. Yeni projeler yapabilirim. Halk evinde otururken bu projeleri yapabilsin ve Türkiye'ye ait bebekler üretilebilsin. Kültür ve turizmde satışa sunulabilsin istiyorum.
Ne güzel. Bizlerin çocukları da onlara sahip olabilsin.
Olabilsinler.
Değil mi?
Evet,
kendi üretimimiz olan
yani
bebeklere.
Şöyle bu düşüncemiz iç ve dış turizmde etkili olsun. Oralarda kullanılsın amacım.
Evet. Yeni bir alan sizin için
evet,
bebekler.
Yeni bir alan değil. Buna eskiden beri çalışıyorum. Hatta kitre bebek çalışması biraz zor bir çalışma. İlk çalışan kişiler için. Onun da kolaylaşması için bir çalışma yapmıştım. Kolay kitre bebek yapımı patentim var bu konuda. O konuyla çalıştığımızda projelere desteği o şekilde veriyorum. Kolay kitre bebek yapımı tekniğiyle yapıyoruz. O zaman halk daha rahat çalışabiliyor bu bebekleri.
Anladım.
Ve Kastamonu, Tosya ve Kastamonu'nun birçok ilçesini çalıştık. Çok rahat çalıştılar.
Hı hı.
O bebekleri sergileyeceğiz şimdi fakültemizde.
Ne güzel. Fakülteyi hatırlatalım dinleyicilerimize. Bu arada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü değil
bölümü,
mi hocam?
Gölbaşı.
Gölbaşı'ndasınız.
Evet.
Üniversite içerisinde de, fakülte içerisinde de sergileriniz sürüyor.
Evet.
Zaten aslında sergiye dayalı bir alan. El emeği çok olan bir alan.
Evet.
Belki de oldukça da vakit alan bir iş değil mi?
Vakit alıyor tabii ki. Mesela sadece şapkayı düşündüğümüzde derin bir konu aslında.
Evet.
Sadece bebeği düşündüğümüzde o da kendi başına derin bir konu. Mesela şapkanın ele alındığında tarihçesi, teknikleri, çeşitleri, süslemesi, yüz şekillerine göre kullanımı, saç şekillerine göre kullanılması, şapkanın kullanım biçimi, kullanım kuralları, o kadar çok şey var ki içerisinde. Ve ben şöyle diyorum, şapka öyle bir aksesuardır ki hem giyeni hem göreni mutlu eder diyorum.
Değil mi?
Ve arkasından yine şöyle bir sözüm var. Şapka öyle bir aksesuardır ki her gören onu giymek ister. Şapkayı görür görmez bakıyorum herkes alıyor şöyle bir giyiyor başına. Kendisini görmek istiyor aynada. O da çok hoş oluyor aslında. Ben bunları söylerken arkadaşım Nihal Hoca da dedi ki şapka güzeldir, güzelleştirir.
Değil mi?
Evet.
Çok özel bir aksesuar
evet,
aslında.
Çok özel, güzel ve aslında sağlık açısından da önemli bir aksesuar. Şapkayı giydiğimiz zaman vücut ısısını dengede tutuyor. O şapkanın içindeki boşluk ve kan dolaşımının daha rahat dolaşımını sağlıyor. Başta ısı kaybı olmadığı için daha mutlu hissediyor insanlar kendisini şapka kullandığı zaman. İki kere mutlu hissediyor. Hem görüntü olarak hem de fiziksel olarak mutlu hissettiğini okuyorum kaynaklarda.
Aslında bazı objelerin ne kadar böyle söyleyip geçtiğimizi fark ediyorum ben
evet.
şimdi. Şapka deyip geçiyoruz aslında.
Evet, evet.
Ya da etrafımızda biri şapka kullandığında dikkatli dikkatli bakıyoruz. Söylediğiniz ne kadar çok püf noktası var.
Evet, dikkatli bakmamızın sebebi de aslında kıyafeti tamamlıyor olmasından dolayı hoşumuza gidiyor.
Evet.
Böyle şapka giyen birisini gördüğümde ben de aynı şey.
Yakıştırıyoruz aslında.
Niye bakıyorum acaba diye düşündüm kendi kendime. Dedim ki ya güzel bir şey gördüğüm için bakıyorum. Yani kötü bir şey görsem arkama dönerim, bakmam herhalde diye evet. düşündüm. Güzel olduğu için
aslında
bakıyoruz
sanırım.
Aslında
iyi bir izlenim bıraktığı evet. için bakıyoruz. Evet. Şimdi değerli dinleyenler, Şapka Müzesi'ne de geri dönecek olursak, Şapka İnkılabı'nın Kastamonu'da ilan edilmesi sebebiyle 2008 yılında açılıyor. Müzemiz, tekrar edelim evet, evet müze. Yolu düşenler mutlaka görmesini tavsiye ediyoruz ki Lale Hanım'ın da el emeği, göz nuru, tasarım, işte yıllar öncesine dayanan, milattan önceye dayanan o başlıkların yeniden tasarlandığı bir sergi de var orada. Şimdi bazı ünlülerin, modacıların, dünyanın farklı ülkelerinden kültürlere ait evet. şapkalar da sergileniyor aslında.
Sergileniyor. Amacımız şu aslında. Şimdi Türkiye'deki şapkaları topladık. Tarihçesini yaptık. Hala tarihçeyle ilgili bazı ürünleri yapıp sergiye ya da müzeye armağan etmeye çalışmamızın yanı sıra dünya müzelerinden, dünya örneklerinden şapkalar hı hı. koymaya çalışıyoruz şu anda. Çeşitli ülkelerin şapkalarını da almaya çalıştık. Hatta bir bölümü o şekilde açtık. Dünya Şapka Müzesi olsun diye uğraşıyoruz şimdi biz.
Ne güzel.
Evet, daha genişlesin, daha büyük bir müze olsun istiyoruz.
Aslında Gordiyon'u tanıtmak isterken Kastamonu Şapka Müzesi'nin tanıtımı da çok önemli evet, bizim için. Evet. Tarihi anlamı da çok büyük. Şapka devriminin de duyulması açısından çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Var mı sizin eklemek istediğiniz
yani ben, son birkaç notunuz? Ben şöyle notunuz? Bunca yıl bu alanda çalışabilmeyi, bu konuda konuşabilmeyi, öncelikle 1934 yılında Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nu kuran Mustafa Kemal Atatürk'e ve öğretmenlerime borçlu olduğumu söylüyorum. Onlara teşekkürlerimle son vermek istiyorum sözlerimi.
Ben de bu sözünüzün üzerine başka bir söz söylemek istemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğe geçenler gerçekten çok önemli hayatımızda. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Değerli dinleyenler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doktor Lale Özder konuğumuzdu.
Bırakmaya azm ediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme, etme, etme, etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden. Gitme bizden o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Etme. Harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme, etme, etme, etme. Ey makamı varla yokun üzerinde olan, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur. Sen kuruyacak olsan, Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Ey cennetin ve cehennemin elinde olduğu, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne diye meşk ediyorsun? Etme. Etme. Etme. Etme. Etme. Etme. Etme.
Bu canım var oldukça ben Kur'an'a tutsam, Muhammed Mustafa'nın yolundaki toprağım, benden başkaca bir söz nakledenler olursa, hem onu söyleyenden hem o sözden uzağım, diyen Ali Marif şair ve aşık Mevlana'yı konuşacağız değerli dinleyenler. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı, Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Gönülden selamlar ediyorum.
Hocam Mevlana deyince aklımıza o kadar çok şey geliyor ki, onun evrenselliği, o güzel sözleri, hayata dair, hayatın içinden çok güzel sözleri var. Felsefesi var tabii ki. Bazılarımızın birazcık anlayabildiği, tabii ki çok büyük bir alim gerçekten. Dilerseniz sizin sözlerinizle ben istiyorum ki dinleyicilerimiz biraz Mevlana'yı tanısınlar.
Evet, tabii ki efendim. Hazreti Mevlana'nın bizlere ve insanlığa söylediği, bütün dünyaya söylediği çok değerli sözler var, açıklamalar var. Onu anmaktan ziyade onun fikirlerinden yararlanmak büyük bir kazançtır. Bunu fırsata da dönüştürmek lazım. İnsan dünyada geçici bir varlık olduğunu hatırdan çıkarmadan yeryüzünde mümkün olduğunca iyilikle hayatını geçirmesi gerekir. Bunu böyle vurgulamaktadır. Ve anacağımız Şebi Arus'u da ifade edeceğimiz, değerlendireceğimiz bu konuşmamızda sonu unutmadan ama daima başlangıcı da hatırda tutarak hayatı verimli hale getirmek lazım. Biz hangi acizlik, küçüklükten büyüdük ve şu andaki konumuz nedir ve gideceğimiz yerde bellidir. Dolayısıyla hayata anlam katacak hareketler, özellikler bize uygun düşer. İnsanın zaten en yüksek varlık olmasının bu nedenle büyük bir imkanı var. Söylersek, sevgi ve incelik insan özelliğidir. Öfke ve yersiz istek hayvan özelliğidir. Bir beytidir. Ne kadar vurucu, etkileyici bir özelliğe sahip. Sevgiden ve incelikten ayrılmak insana yakışmaz. İnsan adını taşıyorsak tercihimiz bundan yanadır. Veya bir başka deyişiyle, yine bir beytiyle ifade ediyor. Olgun kişilerin işi açıklık ve samimiyettir. Alçak kişilerin işi hile ve arsızlıktır. Kişiler öncelikle kendilerine karşı hata yapmamalı. Kendilerini yıpratmamalı. Gönülleri dağınık, vesvese, art niyet veya sıkıntılı düşüncelerle baş başa kalmamalı. Kişi kendisini hep rahatlatıcı, ama dünyayı verimli hale getirici bir çaba içerisinde olmalıdır. Üzüleceğimiz tek şey vardır. O da bu andan önce neden daha güzel şeyler yapmadık? Dolayısıyla geleceğin daha anlamlı olması için bu andan itibaren daha iyi şeyler yapmamız lazım. Daha güzel şeyler yapmamız lazım. İyilik yapmak insana yakışan bir özelliktir. Şöyle söylüyor. Allah için insanlara iyilik yap. Bu geleneğimizde şu demektir. Hiçbir beklenti olmadan sen iyi tavırlar içerisinde ol, yardımcı ol. Evet, insanlara Allah için iyilik yap. Ya da kendi ruhunun, canının iyiliği için iyilik yap. Huzuru için iyilik yap. Rahati can diyor. Canın rahatlığı için, huzur duyman için iyilik yap. Büyük bir espriyi burada saklıyor. Diyor ki, iyilik yaptığında bütün her şeyi güzel görürsün. Çirkin suretler gözünden kaybolur. Yani iyilik yapan kişi önce kendisine iyilik yapmış olur. İyilik yaptığımız andaki duygularımızı bir hatıra getirelim. Bir de karamsar, kötümser, öfkeli andaki duygularımızı hatıra getirelim. Ve dolayısıyla evet bunun biraz daha izahını yaparsak iyilik yaptığımızda önce kendimizi huzura ve sükuna almış oluruz. Evet, selam veren önce kendisine selam vermiş olur ve neşe bulur. Tebessüm eden önce kendisine tebessüm etmiş olur, kendisini ferahlatır. Bakın böyle açık, ne kadar rahat bir ifadeyle. Herhalde ikna edicidir değil mi değerli dostlar? Toplumda herkesi, ister atlı ister yaya, ziyaret etmeyi gerekli say diyor. Büyüklerimiz sözü böyle çok canlı, özellikle biraz da üzerinde yorum yapılmaya elverişli şekilde kullanmışlardır. İster atlı ister yaya, yani ister zengin ister fakir, ister patron ister işçi, ister memur ister amir. İlişkilerinizi toplumda yaygınlaştırınız, ziyaretleşiniz. Düşman dahi olsa iyilikte bulun. Zira iyilik kine merhemdir diyor. Düşman iyilikle dost olmasa da kini nefreti azalır diyor. Bunlar insani ilişkiler açısından herhalde çok değerli sözler taşıyor değil mi? Bu şekilde hem kendisini huzura davet eden hem de toplumda yakınlaştırıcı bir anlayışı sergileyen insan kazançlı olacaktır. Ve böyle toplumlar toplu olarak daha büyük kazancı oluşacaklardır. Ve bunun arkasından diyor ki, sözün özü şu, topluma dost ol. Taş ustasının taştan oluşturduğu sanat eserleri gibi arkadaş edin. Yani arkadaş edinmeyi bir çaba ve isteğe bağlıyor. Tesadüfi gelişmelerle arkadaşlık ayrı bir konu. Olsun tabii ki ama arkadaş edinmek için de çaba sarf etmek gerekir. Bir beytinde diyor ki, arkadaş ol, sayısız arkadaş gör. Dolayısıyla efendim bunun devamını getirirsek, arkadaş ol, sayısız arkadaş gör. Yoksa yardım zamanında yardımsız kalırsın. Hani yine ihtiyacı da düşünmek lazım. Belki biraz bencillik orada söz konusu ama olumlu manada bunu kullanıyoruz. Evet. Ailemizle, arkadaşlarımızla, toplumla olan beraberliğimiz bizi de emniyet altına almaktadır. Az önce ifade ettiğim o topluma sözün özü şu, topluma dost ol ifadesinin arkasında şunu söylüyor. Yolda kervanın kalabalıklığı ve çokluğu yol kesicilerin belini ve mızrağını kırar. Evet, ifade ettiğim gibi edebi anlatımlar açıklaması şöyle. Toplumdaki iyi niyetli insanların çokluğu ve kalabalıklığı yol kesicilerin yani ümit ve beklentileri kötü olan kişilerin ümit ve beklentilerini yok eder. Dolayısıyla fiili bir mücadeleye gerek kalmaksızın iyilerin çokluğu o azınlığın etkisini ortadan kaldırır. Dayanışmanın büyüklüğünü nasıl bizlere ifade ediyor? Her bireyin kendi bulunduğu yerde yakınlaştırıcı mı olduğu yoksa ayrıştırıcı mı olduğu sorusunu efendim hatıra getiren beyitleri var. Mesela diyor ki sen buluşturmak için mi geldin yoksa ayrıştırmak için mi geldin? Elinden geldiğince ayrılık tarafına adım atma. Allah katında en kötü şey ayrılıktır. Ayrılık düşüncesini kişi kendi gönlünden atmalı. Gönlümüzde aykırı fikirlerle huzursuz olmayalım. Vesveseler denir. Hani. Vesveselere düşmeyelim. Bu beden ve ruh sağlığı için önemli bir husustur. Baştan tedbir alacağız. Oldu olmadı, olsa olmasa gibi endişeler ve korkularla yaşamaktan çıkmak gerekir. Gönülde birlik. Sonra ailede birlik, beraberlik. Sonra toplumda birlik ve beraberlik. Anlattığı ve işlediği konu budur. Ve bu düşünceleriyle asırlar boyunca büyük bir iz bıraktığı, insanlara yardımcı olduğu da şüphesizdir. Hele de bugün bütün dünyada Hazreti Mevlana'nın ne denli efendim, alaka gördüğünü herhalde bütün insanlar, dinleyicilerimiz de görmektedir ve bilmektedir. Evet. Şu anda bir Mevlana külliyatı desek veya Mevlana bilgi kaynakları desek binlerce kitap, on binlerce makale el altında mevcuttur. Dolayısıyla bize hayatı daha anlamlı hale getirecek olan bu fikirlerden çeşitli vesilelerle mutlaka yararlanmak gerekir.
Evet.
Bir şiirine başlıyor ve diyor ki, gel birbirimizin kıymetini bilelim. Sonra ansızın birbirimizden ayrı kalmayalım. Evet. Bu şiirinin içerisinde birkaç tane beyti göz önüne alırsak, diyor ki, art niyetler dostluğu karartır. Niçin art niyetleri gönülden kovmuyoruz? Ölünce beni hoşça anacaksın. Niçin ölü severiz de diriye düşmanız? Değil mi? Bunlar düşündürücü ifadeler herhalde, değil mi? Ve bu yanlışa düşmüyor muyuz? Değil mi?
Evet.
Bu yanlışı yapmıyor muyuz? Ayrıldığımızda, uzaklaştığımızda hani sevdiklerimizin kaybını, acısını Allah geçinden göstersin ama gideceğimiz de aşikardır. Peki üzüntüye düşmüyor muyuz? O zaman hem beraber hem de güzel niyetle olmak icap etmez mi? Mesela bu fikri destekleyen aynı şiirdeki iki beytini daha sizlere arz edeyim. Diyor ki, ölümümden sonra barış yapacaksın. Ömür boyunca senin üzüntünle sıkıntı içindeyiz. Neden? Şimdi öldüğümü kabul et, barış yap. Çünkü biz barışta ölüler gibi teslimiz. Burada sevdiğinin karşısında sessiz sedasız tamamıyla bağımlı ve kendini teslim etme anlamında gelen bir ifade olarak kullanılıyor. Biz barışta ölüler gibiyiz. Madem mezarımın üzerini öpeceksin, yani mezara gelip ziyaret edeceksin, yanağımı öp. Şimdi ikimiz de hayattayız. Bakınız burada bütünüyle insani duygularla ihtiyacımız olan bir şiiri bize sunuyor. Ve şiirdeki tavsiyelerden bir tanesi, neden aramızdaki bu sevgiye, bu bağlılığa, hatta bunu daha dolgun bir ifadeyle aşka, kul huvallah ve kul euzu dualarını okumuyoruz diyor. Var olan beraberliğimize Allah esirgesin, daim etsin diye dua edip dilemek lazım diyor. Evet. Bilgilenmeyi, anlayış sahibi olmayı ne kadar çok önemsiyor. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeden bir parça alarak diyor ki, Allah'ın rızkından yiyin ayet-i kerimesini ekmek sandın, hikmet değil. Yani bilgi ve görgü değil. Halbuki Allah'ın rızkı mertebe olarak hikmettir üst seviyede. Yani Hakk'ın rızkı düşündüğünde hatırını önce edindiğin bilgiler, görgüler, anlayışlar ekleyelim arkasına. Merhamet, cömertlik duygularıdır. Peki soru şöyle geliyor. Gıda aldığınızda, güzel bir çay içtiğinizde, yemek yediğinizde şükredersiniz de, güzel bilgi, görgü ve anlayış kazandığınızda neden şükretmezsiniz? Sevgili gençlerimiz ders başında, sınıfta, güzel bir an geçirdikten sonra, ne güzel, ne hoş, böyle bilgiler edindik diye, tıpkı o leziz yemeklerin bulunduğu sofrada yaptıkları şükrü, niçin yapmasınlar? Bu beyitlerle de bizi bunu hatırlatıyor. İnsanı yeryüzünde daha huzurlu, neşeli, kararlı, yol alıcı yapacak olan edindiği bilgi, görgü ve anlayıştır.
Evet.
Dolayısıyla her an yükselmeye, her an yeni bir mesafe almaya imkan vardır ve bunu nasıl geri bırakalım? Diyor ki her gün ne hoştur bir konak açmak, ne güzeldir her gün bir konak açmak, solmadan, kokuşmadan bir akar su gibi. Her yeni gün, her yeni hafta, her yeni yıl insana ilave kazanımlar sağlayacak. Yükselmesini sürdürecek. Yoksa kar zarar endişeleriyle, ölüm korkusuyla içimizde olması gereken o huzur ve neşeyi, lütfu kaybedip ve de semaya doğru yükselmeyi yitirerek hayatı sürdürüyoruz. İnsan yükselmeye, değer kazanmaya layıktır. Hı hı. Mesela böyle bir örnek olarak sizlere arz ettim. Görüşlerinden, evet.
O kadar hayatın içinden konular ki hocam. Siz hı-hı. bahsederken şimdi arkadaşlıktan bahsettiniz, dayanışmadan, hı-hı. selamlaşmadan. Hı-hı. Aslında hayatımızın içinde her an yaptığımız hareketler, olması gerekenler çok yalın cümlelerle anlatılıyor hı-hı. Mevlana'nın dilinden aslında ama ne kadar vurucu aslında, evet, değil mi?
Etkileyici. İkna edici.
Peki okuyorsak okuduğumuzu, sizin gibi hocalarımızdan dinliyorsak dinlediklerimizi nasıl hayatımıza geçireceğiz? Yani Mevlana'yı sadece okumak, dinlemek değil, onun işte her sözü bir ders gibi aslında. Davranışlarımızı ona nasıl yansıtacağız?
Efendim bu okumalar, dinlemeler samimiyetle ve gerçekten daha güzel mesafeler alma arzusuyla yapıldığında nasıl etkili olmaz? Hani bilgimiz olur ama yerine getirmeyiz. Bu büyük bir kayıp değil midir?
Evet, değil mi?
Sevginin, merhametin öneminden söz edeceğiz. Cömertliğin güzelliğinden söz edeceğiz. İnsanlara yardımın güzelliğinden bahsedeceğiz. Efendim, çocuktuk, annemizin eline eteğine yapışırdık. Güç kazandık. Anne babadan uzaklaşır, ihtiyaç yokmuş gibi bir hale düşeriz. Bunları bize hatırlamak nasıl bizi olgun hale getirmez zaten. Önemli olan bu duygu ve düşünceleri özümsemeye doğru gayret etmek. Elbette güçlüklerimiz vardır. Hayatın zorlukları, güçlükleri bizi meşgul ediyor. Hazreti Mevlana bu yönde de söyler. O tür meşguliyetler sizi çok alıkoymasın. Bir hayat yolunda hep birlikte ilerliyoruz. Dolayısıyla donanımlarımızla ilerlememiz gerekir. Bu konuşmalarımız, bu anışlarımız her birimiz için yeni bir ikna, yeni bir hız kazanma anı olsun inşallah. Kendimize de dua ediyoruz.
Evet, aynen.
Okuyanlara ve dinleyenlere dua ediyoruz. İnşallah. Ama böyle bir alanımız var ve böyle güzel bir alana doğru ilerleme şansımız var. Bunu tabii ki kaybetmeyelim.
Evet, kesinlikle. Sözde kalmasa keşke, onları uygulayabilsek, sizin de söylediğiniz gibi. Hocam şimdi hepimizin duyduğu ve her yıl Aralık ayında konu olan Şebi Aruz var. Şebi Aruz'un kelime anlamıyla başlayalım dilerseniz sohbetimizin sonuna doğru. Etkinlikler de başladı zannediyoruz Konya'da.
Efendim ülkemizde uzun yıllardır Hazreti Mevlana'yı anmak üzere planlanmış birçok etkinlik vardır. ve giderek bu Hazreti Mevlana'nın anlatımlarından, sözlerinden yararlanmayı öne çıkaran bir hale de bürünmektedir. Ki sizler de teşekkür ederim, sağ olun, bunlar konuşulsun diye böyle bir saati, bir anı efendim paylaştınız. 7 Aralık ile 17 Aralık arasında, 17 Aralık son Şebi Arus diye ifade edilen gecenin adı, bu faaliyetler yüzlerce yerde. Konya merkezli ama burada bir örneği olduğu gibi Ankara'mızda, efendim başka şehirlerimizde, İstanbul'da faaliyetler sürüyor. İnşallah bunlar bizim kültür hayatımıza ve kişisel huzurumuza, toplum sağlığımıza büyük katkı sağlayacaktır. Şebi Arus düğün gecesi demek. Bakınız, ölüm kelimesi kullanıldığında bizde bir mahmurluk, bizde bir burukluk oluşturuyor. Ama Hazreti Mevlana diyor ki, hayır, ölüm hatırda tutalım ama ölüm var düşüncesini unutmadan günlük hayatımızda başarılar elde edelim. Bunu unutursak hayatın geçiciliğini unutmuş olup dünya değerlerinin bağımlısı tutsağı haline geliriz. Çöz bağı, özgür ol ey oğul. Ne zamana kadar altının, gümüşün tutsağı olacaksın? Yani dünyaya ait değerlerin tutsağı olacaksın. Ruh daima yükselmeye, güzelliklere heyecan duyar. Bedense elini toprağa yapıştırmış, pençesini toprağa batırmış, ota, üzüme, yeşilliğe. Burada kalacak olan değerleri önemsememek gerekir. O değerler varsa, değerli olacaksa ancak diğer değerle anlam kazanacaktır. Yani ruhun, ruhu yükselten, merhametiyle kazan, efendim merhametiyle, sevgisiyle, çabasıyla, enerjisiyle insanlığa verdiği katkıyla değer kazanacaktır. Yaratıcısını bilen ve insanlara güzel davranan, değil mi? Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Hak var, o zaman zulüm yok. Hak var, öyleyse cimrilik yok. Hak var, öyleyse öfke, kin yok. Bunu böyle ifade ediyor. Dolayısıyla ölüm sözcüğü bize güzel şeyleri hatırlatacak. Hayata değer katacak, katmalıdır. Ve o nedenle diyor ki, bizim ölümümüz ebedi bir düğündür. Onun sırrı nedir? Allah birdir diyor. Madem inanıyoruz, madem ölümü biliyoruz, o zaman biz o anı bir acı an değil, bir sevinç anına dönüştürüyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki yaratıcının huzurundan geldik, yine yaratıcının huzuruna döneceğiz. Bunda şüphe yok. Yani doğum var, ölüm var. Bu sözcüklere böyle tatlı anlamlar yüklediğiniz zaman ölüm adının acılığı gider, kaybolur diyor. Ve şöyle bir cesareti veriyor bize. Bilesiniz ki öteki dünya bu dünyadan daha geniş ve daha güzeldir. Biz bir zamanlar anne karnındayken doğum anı geldiği zaman dışarı çıkmak istemezdik. Çıkmamız için annemiz ve yardımcılar bize yardım ederlerdi. Cesaret verirlerdi. O karanlık izbe, nemli yeri sanki yurt bilirdik. Bilmezdik ki dışarıda ağaçlar var, yeşillikler var, ırmaklar var. Bilesiniz ki diğer tarafta öyledir. Gittikleri için insanlar üzülmezler. Şunun için üzülürler diyor. Neden daha güzel şeyler yapmadık? Niye daha büyük kazanımlar elde etmedik? Dolayısıyla evet, biz öldüğümüzde sakın üzülmeyin, eyvah demeyin. Siz yanlışlıklara, şeytanın istediklerine uyduğunuzsa ona üzülün diyor. Dolayısıyla evet, büyük bir kavram değişikliğine götürmüş dünyayı adeta. Efendim üzüntü sayılacak bir günde bir coşkunluk, büyük bir heyecan ve Türkiye'ye dönük bütün dünyadan. Şu anda bu düşünceler ışığı altında Mevlana sevgisiyle Türkiye'ye acaba ne kadar insan geliyor? Kaç farklı ülkeden Konya'da kendi aralarında program yapmak için buluşan insanlar var ve böyle toplantılar gerçekleşmektedir. Ve bunu bir kazanca dönüştürmek, değer kazanmak bizim için de inşallah büyük bir imkan ve fırsat olacaktır efendim.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hiç bölmek istemedim. Çok güzel anlattınız. Değerli dinleyenler, tüm bu güzel sözleri umarız ki hepimiz hayatımıza geçirebiliriz. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı ve Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Yine birlikte olmak dileğiyle programımızda. Evet. Hayatın Seslerinde bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte Türkiye saati 15.05'i gösterdiğinde burada olacağız. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.